Ayrım 18. Sayfa 156. Ünlü bir şehir efsanesidir. Bir orman yangını sonrasında küle dönmüş ağaçların arasında balık adam kıyafeti içinde bir ceset bulunur. Haliyle ilk başta yanmış bir ormanın içinde bir dalgıcın ne işi olduğu pek anlaşılmasa da basit bir akıl yürütmeyle işin aslı anlaşılır. Yangın söndürme uçaklarından biri deniz suyuyla birlikte zavallı dalgıcı da deposunu almış ve yanan ormana atmıştır. Açıkçası ben her zaman hikayeyi dinleyenler için trajikomik diye nitelendirebilecek bu hadisenin dalgıcın bakış açısından nasıl görünmüş olabileceğini düşünmeyi çok daha ilginç bulmuşumdur. Denizin altında tatlı tatlı süzülür, türlü deniz canlısı incelerken birden kendisini metalik bir hapishanede buluveren bu adam o an ne düşünmüştür? Rahmetli, sudan alınıp ormanın tepesine kadar taşındığı o süre içinde işin aslını anlayabilecek kadar derin bir kavrayış ve soğukkanlılığa sahip değil idiyse, ki takdir edersiniz bu hiç de kolay bir şey değildir, herhalde müthiş bir korku ve panik yaşamış olmalıdır. Daha da enteresanı, neye uğradığını anlayamadan kendisini cayır cayır yanan bir yere doğru düşerken bulduğunda aklından neler geçmiştir? Eğer korku ya da basınç farkı gibi bir nedenle ölmeyip bunu yaşadıysa, sanırım öldüğünü ve cehenneme postalandığını düşünmüş olması kuvvetle muhtemeldir. İşte cehenneme süren birkaç saniyelik yolculuğu sırasında bu talihsiz dalgıcın neler hissettiğini hep çok merak etmişimdir. Ve belki de uyku tulumuna benzer giysilerimizin içinde delta kanatla koca dağdan hemen yanı başımızdaki tavşan adasına doğru yaşadığımız düşüş sırasında bu merakımı gidermemi sağladığı için Fezai Aydın Türk'e teşekkür etmem gerekir. Merak buyuranlar için anlatmaya çalışayım. Öncelikle hayır. Biliniz ki böyle bir durumda çığlık falan atmıyorsunuz. Daha ziyade arka tarafınızda bir yerlerden kendisine bir çıkış bulup kaçan şeyin ne olabileceğine takılıyor aklınız. Ve derhal cevabı buluyorsunuz. Ruhunuz. O güne dek eğer varsa çok kutsal bir şey olması gerektiğini varsaydığınız ruhunuzun ölümle yüzleştiğiniz anda kaypaklık edip sizi yüzüstü bırakması acayip bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ve ulan eğer ölmezseniz şuradan bir kurtulursanız kuyruğunu kıstırıp geri döneceğini bildiğiniz o adi ruhtan intikam almaya yemin ediyorsunuz. Nedense yaşasın Iago diye bağırıyor ve Otello'ya da giydiriyorsunuz. Amına kodumun arabı. Maalesef bu konuda daha fazla bir şey anlatamıyorum. Çünkü Tavşan Adası'ndaki dev bir kayaya neredeyse sürtünerek geçmiş ve daireler çizerek bir 50-60 metre yükselmiştik ki ruhum vücuduma geri döndü. Fezai Aydın Türk'e neden havada daireler çizip durduğumuzu sormak istiyor ama ağzımı açamıyor, sadece zangır zangır titriyor ve galiba ağlıyordum. Çubuğa yüklenme diye bağırdı Fezai Aydın Türk. Dengeyi bozuyorsun. Sırtından bağlısın zaten. Rahat ol. Tırmanıyoruz. Ellerimi biraz gevşetmeye çalışıp derin derin soluk aldım. Dengeyi bozmak istemiyordum. Ölmek istemiyordum. Şimdi hayatla aramdaki tek bağlantıyı sağlayan Fezai Aydın Türk'e şükranla, hatta aşkla bakıyor ve yere ayak bastığımız anda onu boğmak istiyordum. Birkaç dakika sonra atılgan, dengeli bir biçimde gökyüzünde yol alıyordu ve ben de biraz sakinleşmiştim. Aslında kalkış normalde böyle yapılmaz dediğini işittim Fezai Aydın Türk'ün. Hafif eğimli bir tepeden aşağı doğru koşup havalanırsın. Ama Gümüşlük'te böyle bir alan yok herhalde. Sesimin tekrar çıkabilmesi beni memnun etmişti. Yo, bir sürü var dedi Fezai Aydın Türk. Ama böylesi daha çok hoşuma gidiyor. Hiç kimsenin idam cezasını hak etmediği doğrusundaki düşüncelerimi yeniden gözden geçirirken çok güzel dedim. Daha ne kadar sürecek bu? 3-4 saate varırız dedi Fezai Aytun Türk. Şu yan tarafta bir çanta olacak. İçindekini versene bana. Kafamı soluma çevirince yanımdaki çubuğa takılı çantayı gördüm. Parmağımı kımıldatmaya korkuyor ama Fezai Aydın Türk'ün taleplerine karşı çıkmayı da göze alamıyordum. Bir gayret uzanıp çantanın fermuarını açmayı ve içindekini almayı başardım. Bu bir termos dedim. Fezai Aydın Türk tulumundaki ceplerden birinden ince bir bardak çıkartıp termosu elimden aldı. Kapağını açıp içindekini bardağa doldurdu ve sonra da bir sigara yaktı. Burnuma vuran kokuyu çok iyi tanıyordum. Siz rakı mı içiyorsunuz? Fezai Aydın Türk gidiş yönümüzü belirlemeye yarayan çubuğu koltuk altlarına sıkıştırmış, bir elinde sigarası, bir elinde içkisi, İster misin sen de diye sordu. Dehşet içinde ona baktım. Şey, bu işi yaparken alkol almasak daha iyi olmaz mı? Korkma dedi Fezai Aydın Türk. Ben bu aleti götümle bile kullanırım. Sarhoşlara özgü bu kendine güven acaba gerçeklere ne kadar tekabül ediyordu? Kaderime razı bir halde, doldurun öyleyse bana da bir tane dedim. Bir de sigara yakarsanız sevinirim. Bir saat ve birkaç duble termos rakının ardından korkum tamamen kaybolmuş, yıldızlarla kaynaşan gökyüzünde bir kuş gibi uçmaktan coşku duymaya dahi başlamıştım. Hatta fezaya Aydın Türk'ün kollarının idare çubuğundan kayıverip, Atılgan'ın düşe yazmasının örneğin, kahkahalarla kutlamam, bu zevkin giderek tehlikeli bir boyut aldığına da işaret etmiyor değildi. Şuraya bak diye denizde hareket eden ışıklı bir cismi işaret etti fezaya Aydın Türk. Aynı anda da delta kanadın yönünü o tarafa çevirip alçalmaya başladı. Nedense bu durum beni neşelendirmişti. Nedir o fezaya abi? Fezaya Aydın Türk aynı neşeyle yanıtladı. Bir Yunan sahil koruma gemisi. Hücum bot falan da olabilir. Ne güzel. Niye hücum botun üstüne gidiyoruz abi? Çünkü diyerek bir iki ağzını şapırdattı Fezai Aydın Türk. Sonunda aradığı yanıtı buldu da. En iyi savunma hücumdur. Hücum! Delta kanatlı hücum bota doğru bir kamikaze dalışı gerçekleştirirken ikimiz de aptal gibi katıla katıla gülüyorduk. İyice alçaldıktan sonra Fezai Aydın Türk bitmek üzere olan sigarasının izmaritini baş ve orta parmağı arasına sıkıştırıp savaş gemisine fırlattı. Ateş! Neyse ki güvertede pinekleyen askerlerden hiçbiri bizi fark edip kafasını kaldırmadı da uçak savarlar tarafından kalbura çevrilmeden taarruzumuzu tamamlayıp tekrar güvenli bir irtifaya ulaştık. Kahkahalarımız nihayet dindikten ve bir süre sessizce uçtuktan sonra ''Ben hayatta en çok babamı sevdim Fezai abi'' deyiverdim. Babam da nereden çıkmıştı şimdi? Nasıl Allah'ın belası bir bilinçaltım vardı benim? Mavi gözlü bir devlet memuru. Rüzgarın uğultusu nedeniyle birbirimizi duyabilmek için epey bağırmamız gerekiyordu. Ama ben o an, belki de tüm bunları ona değil kendime anlatma istediğimden normal bir ses tonuyla konuşuyordum. Öyle düşkündük ki birbirimize anlatamam. Çok kitap okuyan, harika hikayeler anlatan bir adamdı. Monte Cristo kontunu, Ay'a seyahati, Robinson Crusoe'yi ve bunun gibi klasiklerle birlikte kendi uydurduğu harikulade maceraları anlatırdı bana bıkıp usanmadan. Sabahları işe giderken onunla birlikte kalkar, evimizin karşısındaki korulukta gözden kaybolana kadar arkasından seslenirdim onu. Ve sonra akşam geri dönüş saatine yakın, pencerenin önüne yerleşir, yolunu gözlerdim. Ona öyle hayrandım ki, sırf alnımda onunki gibi kırışıklar olsun diye aynanın karşısında suratımı buruştururdum saatlerce. Gece yataklarımıza gittiğimizde dakikalarca birbirimize sevgi sözleri, öpücükler gönderirdik. Ve nihayet uyumadan önce Tanrı ile konuşurdum. Bizi birbirimizden ayırmasın diye dua ederdim ona. Başka şeyler de isterdim. Örneğin annemin öğrettiği gibi vatanımızı, milletimizi korumasını falan. Ama aslına bakarsan ondan biricik dileğim benim babamı bana bağışlamasıydı. Babam öldüğünde 9 yaşındaydım. Onu toprağa verdiğimiz günün akşamı beni çingeneler kaçırdı Fezai abi. Büyük ihtimalle bir rüyaydı bu. Annem çingenelerin çocuk kaçırdığı falan gibi saçmalıklarla çok korkuturdu beni. Zaten çingenelerin bana sen falancanın oğlusun değil mi diye sorup beni bir at arabasının arkasına atmaları dışında bir şey hatırlamıyorum bu olaya dair. Yine de bunun gerçekten bütün bütüne kopuk bir anı olduğunu söyleyemem. Çünkü sonradan düşününce anladım ki Çingeneler o gece bir çocuk değilse de bir çocukluğu kaçırmışlardı. Benim çocukluğum. Sonra hep mutsuz, hep karanlık, hep yalnız oldum ben Fezai abi. Kimseyi gerçekten sevmedim. Kimseden gerçekten nefret etmedim. Yaptığım hiçbir şeyin gerçekten bir anlam taşıdığına inanmadım. Ve Tanrı'yla da bir daha hiç konuşmadım. Böylece zaman içinde birbirimizi unuttuk. Ta ki onunla karşılaşana kadar. O bana baktığında Tanrı'nın gözlerini gördüm ben. Bir umut değil, bir müjdeydi bu. Onun aşkıyla yitirdiğim her şey bir ışık çağlayanı içinde yeniden bana döndü. Taş ve toprak kardeşim oldu. Yüreğim merhametle doldu. Anlayacağın ben yeniden yaşamaya başladım Fezai abi. O gidince dünya bir kez daha başıma yakıldı. Kuvvetle muhtemel ki Fezai Aydın Türk söylediklerimin bir kelimesini bile işitmemişti. Yine de "Of lan of!" diye bir nara atıp soyladı. Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin. Velhasıl o rüya duruyor yerli yerinde. Mikonos'ta tepelik bir alana iniş yaptıktan sonra Fezai Aydın Türk atılganı katlayıp kayalarla çevrili bir yere gizledi. Uçuş tulumlarını çıkarmadan kendisine göreceli yumuşak bir zemin bulup yattı ve gün doğumuyla birlikte harekete geçeceğimizi belirterek bana da aynısını yapmamı tavsiye etti. Bütün gün uyuyarak geçirdiğimden bu benim için biraz zordu. Yine de yere uzandım ve tulumumu bir yastık gibi başımın altına yerleştirip yıldızları izlemeye başladım. Çevrede hiçbir ışık kaynağı olmadığı için gökyüzü yıldızlarla doluydu. Acaba bunlardan biri Sanem'in gezegeni miydi? Ya da geceyi bir neşter gibi kesip geçen parlak ışıklar o güne kadar zannettiğim gibi birer kuyruklu yıldız değil de yabancı uygarlıklara ait uzay araçları olabilir miydi? Sevdiğim kadın hakikaten dünyayı ele geçirmeye çalışan bir uzaylı mıydı? Niye böyle yapıyordu? Benim kalbimi ele geçirmişti ya, bu kadarı yetmiyor muydu ona? Bu durum biraz içimi burksa da belki ertesi gün onu yeniden göreceğim umudu beni heyecanlandırıyor, ister istemez gülümsetiyordu. Fezaya Aydın Türk'ün dürtüklemeleriyle uyandığımda ortalık yeni yeni aydınlanıyordu. 24 saattir Club Gümüşlük'teki ayyaş kumarbazların mezelerinden tırtıkladığım birkaç lokma dışında hiçbir şey yemediğimden karnım fena halde zil çalıyordu. Neyse ki Dünya Savunma Örgütü'nün beyin takımı biz özel ajanlar için hazırladığı donanımına 2 adet yarım ekmek arası köfte koymayı ihmal etmemişti. Sabahın köründe bayat ekmek ve soğuk köfteleri sindirmeye çalışırken Fezai Aydın Türk'ün günümüz teknolojisi için devasa denilebilecek boyutlardaki cep telefonunu kurcaladığımı fark ettim. Hayrola? Kaptan Körk'e mesaj mı atıyorsunuz? Navigasyon yapıyorum dedi Fezai Aydın Türk büyük bir ciddiyetle ve nedense benim gülesim geldi. Demek orada dizlerinin üzerine çökmüş, ilk bakışta zannedebileceği gibi kakasını değil, navigasyonunu yapıyordu. Uydu haritası aracılığıyla Moon Hotel'in lokasyonunu tespit ettim. Şimdi takip edeceğimiz rotayı kararlaştırmaya çalışıyorum. Yaşlı ve tonton dostum gerçek bir uzay savaşçısına dönüşmüştü. Elektronik aletiyle işini bitirip az önce kumanyamızı çıkardığı çantadan şimdi bir de tabanca çıkarıp belini sıkıştırdığını görmesem onunla biraz daha dalga geçme hatasına düşebilirdim. 15 dakika kadar sonra delta kanadı otlarla ve çalılarla mümkün mertebe saklamış yola düzülmüştük. Birbirimizle pek konuşmadan yürürken nasıl olup da kendi halinde sıradan biriyken şimdi ne belirsiz silahlı bir hergeleyle birlikte kaçak giriş yaptığım yabancı bir ülke topraklarında uzaylı peşine düştüğüm sorusuna yanıt bulmaya çalışıyordum. Nihayet Mykonos'un iki katlı beyaz yapıları, daracık sevimli sokakları ve rengarenk giysileri ya da deniz kıyafetleri içinde alışveriş yapan turistlerle dolu merkezine ulaştığımızda hala manalı bir sonuca varamamış olduğumu söylemem sürpriz sayılmaz herhalde. Sahile inip 3-4 kilometrede kıyı boyunca ilerledik. İnsan ve bina yoğunluğunun iyice azaldığı bir noktada Fezai Aydın Türk durup denize doğru uzanan bir buruna inşa edilmiş beyaz yapıyı işaret etti. Moon Hotel orası. Bu noktadan itibaren çok dikkatli davranmalıyız. Yani nasıl davranmalıyız? Fezai Aydın Türk suratıma dik dik bakmakla yetindi. Yürü! Moon Hotel'in ters U şeklindeki ana kapısından geçip iki yanı çimle kaplı bir avlu boyunca ilerledik. Otele girdikten sonra Fezai Aydın Türk tıpkı filmlerde gördüğümüz casuslar gibi gayet rahat bir tavırla resepsiyon masasının karşısına yerleştirilmiş koltuklardan birine çöktü. Onun bir ajan olduğuna giderek daha çok inanıyordum. Geçip karşısına oturdum. Fezai Aydın Türk yanımıza gelen garsona iki kahve siparişi verirken ben de tedirginlik içinde hiçbir halt anlamadığım Almanca gazetelerden birine göz atar gibi yapıyordum. Her şey beni endişelendiriyordu. Ara ara kuşkulu gözlerle bizi süzen resepsiyon görevlisi, otele girip çıkan ziyaretçiler, martıların canhıraş çığlıkları ve en çok da bir sonraki aşamada nasıl bir adım atacağımız konusunda hiçbir fikir sahibi olmamak. Mesela Fezai Aydın Türk kahvesini bitirdikten sonra belindeki silahı çekip önce resepsiyon görevlisini vursa, ardından da tek tek odaları basıp otelde kalan herkesi katletmeye başlasa buna nasıl itiraz beyan edecektim? Gerginliğimi fark etmiş olacak ki hayrola delikanlı dedi Fezai Aydın Türk. Gergin görünüyorsun. Tecrübesizliğime verin. Tüm mesele odaklanmada evlat dedi Fezai Aydın Türk. Gözünde bir işi çok iyi bilenlere özgü bir pırıltıyla. Zihnin ve bedenin sadece varacağın hedefe odaklanacak. Ve bilesin ki bu her şey için geçerlidir. Düz bir çizgi çizmek istiyorsan asla kalemin geçtiği yere değil ulaşacağı noktaya bakmalısın. Kahvemden ilk yudumu almıştım ki birden gözüm asansörden inen iri yarı siyah gözlüklü adama takıldı. Fezai Aydın Türk'ün bacağını sıktım. Bu Ayberk dedim. Ya da Berkay. Gizli ajanstakilerden biri. Tir tir titriyordum. Takip et dedi Fezai Aydın Türk. Ne? Ayberk ya da Berkay bizi fark etmeden resepsiyonun arka yanındaki çift kanatlı kapıya doğru ilerledi. Çabuk dedi Feza Yardım Türk. Merak etme, seni kolayacağım. Ağzım kurumuştu. Ani bir kararla oturduğum yerden kalkıp eski müşteri temsilcimin peşine takıldım. Çift kanatlı kapı otelin açık havuzuna çıkıyordu. Havuzu çevreleyen duvarların yüksekliği, soyunma odalarının yeri falan gibi acil bir durumda kaçmamı ya da saklanmamı kolaylaştırabilecek ayrıntılara dikkat etmem gerektiğinin farkındaydım elbette. Ama an itibariyle zihinsel kapasitem bir yandan uzun adımlarla havuzun karşı tarafına doğru yürüyen Albert ya da Berkay'ı yitirmemeye çalışırken, diğer yandan ancak şezlonglarda üstsüz güneşlenen kadınlara göz ucuyla bakabilmeme yetiyordu. Alberk ya da Berkay 7-8 basamaklı merdivenden otelin arka tarafındaki küçük bahçeye indi. Dandik tahta bir kapıdan dışarı çıktı. Yalnız kapının eşiğinde bir anlığına durup kafasını hafifçe arkaya doğru çevirdiğini görür gibi olmuştum. Beni fark edebileceği endişesiyle kısa bir süre bekledikten sonra ben de aynı şeyi yaptım. Kapıdan geçince kademe kademe denize doğru alçalan sarp kayalıkların başında buldum kendimi. Alberk ya da Berkay kaybolmuştu. Çaresiz kayalara tutuna tutuna aşağı doğru inmeye başladım. Güç bela yolun yarısından çoğunu aştığım halde hala Albert ya da Berkay'ı görebilmiş değildim. İster misin bu uzaylı piç kuruları bir de ancak gizli bir geçitte ulaşılabilen denizin altında bir üsse falan sahip olsunlardı? Umutsuzca sağıma soluma bakınırken biraz daha ileride ve deniz seviyesinden sadece birkaç metre yükseklikte kayalıkların arasında bir boşluk olduğunu fark edip o tarafa yöneldim. Ve işte oradaydı. Dibine kadar yaklaşmadan göremeyeceğin oyuk alana inşa edilmiş ahşap bir kulübe. Kapısında asma bir kilit, pencerelerinde demirler vardı. Dev bir kayaya sarılıp derin derin nefes aldım. Yapılacak en mantıklı şey Feza'yı Aydın Türk'ü beklemekti. Tek başıma daha fazla ilerlemeyi göze alamazdım. Acaba uzay ajanı dostum oraya geldiğimi görmüş müydü? Belki de otele dönüp onu bulmaya çalışmalıydım. Derken birinin bileğimi sıkıca kavradığını hissedip sevinçle arkama baktım. Ne yazık ki karşımdaki ifadesiz surat Fezai Aydın Türk'e değil, Albert ya da Berkay'a aitti. ''Aa, ne güzel sürpriz!'' diye ünledim. ''Sen de buraya tatile geldin demek Albert, Berkay?'' ''Biliyorum. Sefil ve umutsuz bir denemeydi. Aşağılık uzaylı müşteri temsilcisi bileğimi var gücüyle büküp beni ittire kaktıra kulübeye kadar götürdü. Tek eliyle beni kapıya yaslayıp diğeriyle asma kilidi açtı. Kilidi takılı durduğu halkalardan çıkarttığı anda ağırlığımla kapı açıldı ve Alberk ya da Berkay beni içeri itti. Dengesiz birkaç adım attıktan sonra sendeleyerek yere yapıştım. Bir çift kol anında yardıma koşup beni ayağa kaldırdı. ''Kardeşim, ne işin var burada senin?'' ''Şaban'' dedim. Perişan görünüyordu. Suratı çökmüş, gözlerinin feri kaçmıştı. Alnı bandajlıydı. ''Seni kurtarmaya geldim.'' ''Çok güzel düşünmüşsün abi,'' dedi bir kenarda kuru sedirde oturan ve varlığını o an fark ettiğim tuhaf görünümlü tip. ''Yalnız şimdi seni kim kurtaracak?'' Bu Sevcim olmalıydı. ''Güzel soru,'' dedi Alberk ya da Berkay. ''Keşke Sevilay'ın uyarısını ciddiye alsaydın Musa. Bizi senden bir zarar gelmeyeceğine ikna etmek için öyle çok uğraştık ki zavallıcık.'' Dönüp ona baktım. Artık ondan korkmuyor, nefret ediyordum. ''Yaptıklarınızı yanınıza bırakmayacağım,'' dedim. O zaman zavallının kim olduğunu göreceksin. Alberk ya da Berkay neredeyse sevgiyle gülümsedi. Bazen siz insanlara gerçekten çok şaşıyorum. Şansınız ne kadar azalırsa kendinize güveniniz o kadar artıyor. Belki de arkadaşına güveniyordur. Bu sözlerin sahibi kapıda süklüm püklüm duran Fezayadı Türk'ün kafasına dayanmış silah tutan kişiydi aynı zamanda. Berkay ya da Alberk. Vay dedi Alberk ya da Berkay. Nihayet büyük bir balık ha? Aval aval havuzdaki karılara bakarken yakalarım dedi Berkay ya da Arkberk. Belindeki silahı çekip aldıktan sonra da Fezai Aydın Türk'ü bizim yanımıza gönderdi. Zaferlerini kendinden pek memnun humurtularla kutlayan iki öküz kapıyı üstümüze kilitleyip gittiler. Şimdi dört tutsak kulübede biz bize kalmıştık. Neden bunlardan iki tane olduğunu söylemedin ki diye çıkıştı Fezai Aydın Türk. Herifin soyunma odalarından birinden çıkıp havuza girdiğini görünce seni atlattığını zannettim. Onu bari kendim gözlem altında tutayım diye şezlonglardan birine uzandım. Bir an dalmışım. Herifçi oğlu çat diye ensemde bitti. Evet dedim. Az önce söyledi eleman bir an neye daldığınızı. Pek güzel odaklanmışsınız hedefe. Ulan Fezai Aydın Türk diye geçirdim içimden. Seni uzay ajanı yapanın... Neyse artık. Olmuş da ölmüşe çare yok diye geçiştirdi Fezai Aydın Türk. Ardından da Şaban'a dönüp bir tur asker selamı çaktı. Sizinle tanıştığıma çok sevindim Şaban Bey. Aleykümselam diye mırıldandı Şaban. Feza'ya Aydın Türk'ün militer tavrına pek anlam veremediği apaçık. Feza'ya Aydın Türk de onun karşılığını yadırgamıştı besbelli. Siz hangi komuta birliğine bağlısınız? Gözünü seveyim kurban dedi Şaban. Bu şaklabanlar da bana 2 gündür böyle acayip sorular sorup duruyor. Ben ne bilirim komuta? Ticaretle uğraşıyorum ben naçizane. Alım satım gibi işler. Anlıyorum dedi Feza Aydın Türk. Ama benden çekinmenize gerek yok. Ben de uzay ajanıydım. Vallahi çok tebrik ederim de diye kıvrandı Şaban. Ben daha ziyade kabzımallarla çalışıyorum. Narenciye, sebze, o tip. Yeter artık diye girdim araya. Size söylemiştim. Şaban'ın bu işlerle bir alakası yok. Ne diye kaçırdılar öyleyse seni diye parladı Feza Aydın Türk. Uzaylıların canı zerzevat mı çekmiş? Bence o bizi bu konudan daha çok aydınlatır diyerek Sezyum'a döndüm. Sezyum beni kuşkulu bakışlarla süzdü. Sen kimsin? Bir kenarda duran boş bir sandığı alıp ters çevirerek üstüne oturdum. Senden sonra gizli ajansı aldıkları metin yazarı. Buraya senin bıraktığın şifreli mesajı çözerek buldum. Tebrik ederim dedi Sezyum. Birinin bunu başarabileceğini ciddi ciddi kuşkulanmaya başlamıştım. Teşekkür ederim. Yalnız merak ediyorum. Burayı sen nasıl öğrendin? Çeşme anlattı dedi Sezyum. Yani Gürcan Bey. Ortalıkta acayip bir şeyler döndüğünü seziyordum tabii. Ama bir gün Çeşme gelip, bak oğlum, bu ajans uzaylılara ait falan deyince eleman kayışı koparmış diye düşündüm. Ama sonradan ikna oldun öyle mi? Sen olmadıysan yeterince şey görmemişsin demektir, dedi Sezyum belli belirsiz gülümseyerek. Peki sonra diye sordum yan gözle diğerlerinin ne yaptığına bakarak. Şaban kafası ellerinin arasında bir kenara çökmüş oturuyor. Fezai Aydın Türk ise herhalde kaçabilecek bir delik bulma umuduyla dışarıdan kalın panjurlarla örtülmüş pencereleri inceliyordu. Benden kendisine yardım etmemi istedi. Ne konuda? Söylediğine göre uzaylıların çok hain bir planı vardı ve benim yardımımla neyin peşinde olduklarını öğrenip onlara engel olabilirdik. Bir şey öğrenebildiniz mi peki? Sezyum kafasını hayır anlamında salladı. Artık bakışımdan mı kıllandılar, duruşumdan mı bilemiyorum. Ama Çeşme ile konuştuktan 2 gün sonra müşteriye gidiyoruz hesabı beni bir otomobile attılar. Sonra işte kloroform kafası. Derken burası. Her gün bir öğün yemek, bir bardak su, bol bol sorgu, sual. Size anlattıklarımdan başka bir haltta bildiğim yok ki. Şaban dilini çaklattı. Yahu konuşsak şunlarla işe yaramaz mı? Her şey çok manasız diye söylendi Fezai Aydın Türk sinirli bir şekilde. Siz ikinizi niye gizli ajansa aldı ki bu uzaylı dölleri? Beni Gürcan Bey aldı işe, dedi Sezyum. Sonra da kendisini mazur göstermek ister gibi ekledi. Belki bir düşündüğü vardı. Bir konuşalım şunlarla, dedi Şaban. Kardeşim, bizim uzaylıyla falan işimiz yok. Bir yanlışlık olmuş diyelim. Tatlıya bağlayalım. Peki Çeşme ne yapıyor diye korktuğum soruyu sordu Sezyum. Patron gelip bizi kurtarır diye bekleyip duruyorum burada ama ne gelen var ne giden. Ne olur ne olmaz hesabı arada o broşürü yazmasam kimse bilmeyecek okka altına gittiğimi. Gürcan Bey kimseye yardım edecek durumda değil dedim başımı öne eğerek. Öldürdüler zavallıyı. Sezyum'un beti benze atmıştı. Nasıl yani? Doğrusu şimdiye kadar seni niye öldürmediklerini merak ediyorum ben dedi Fezai Aydın Türk. Cevap olarak bir patlama duyduk. Sezyum alnında kırmızı bir nokta sabit gözlerle sedire yığıldı. Bize anlattıklarından başka bir halt bilmediğinden emin olmamız gerekiyordu dedi tabancanın namlusu hala Sezyum'a doğrultulmuş bir halde Tamay Bey. Arkasında Ayberk, Berkay ve daha önce görmediğim gangster kılıklı 2 kişi daha vardı. Lanet heriflerin içeri ne zaman girdiğini fark edememiştik bile. Dehşet içinde oturduğum yerden sıçradım. Alçaklar Sezyum'u gözümüzün önünde infaz etmişlerdi. Şimdi sıra bizdeydi. Bir şeyler söylemek istiyordum ama dilim tutulmuştu. Üstelik dizlerim titriyor, gözlerim kararıyordu. Fark edebildiğim kadarıyla köşesinde büzüşmüş titreyen Şaban da benden daha iyi durumda sayılmazdı. Ne oluyor yahu demeyi başardı yine de. Arkadaşlar! Fezai Aydın Türk ise karşımızdakilerin arkadaşlık duygularına hitap etmenin fazla bir yarar getirmeyeceğini sezmiş olmalı ki Tamay Bey'in üzerine atıldı. Ne var ki aşağılık muhasebeci tabancasının kabzasıyla onun suratına acımasız bir darbe indirerek bu hamleyi yarıda kesti. Şişko bir uzay ajanı dedi en aşağılayıcı tavrıyla, ayaklarının dibinde acı içinde kıvranan Fezai Aydın Türk'e bakarak. Sonra gözlerini bana çevirip gülümsedi. Merhabalar Musa Bey, sizi yeniden görmek ne kadar güzel. Umarım siz de benim kadar sevinmişsinizdir buna. Artık bitmişti. Yolun sonuna gelmiştim. Derin bir nefes alıp sakinleşmeye çalıştım. Elbette dedim. Palyaçolar beni her zaman neşelendirir. Uzaydan gelen katil palyaçolar bile. Sapık bir kahkaha attı. Ömürsünüz Musa Bey. Aklımda en son terastaki şu zavallı halinizle kalsaydınız, sizi öldürdüğüm için üzüntü bile duyabilirdim. Hem de kutu müzesi fikrim hakkında o kaba yorumunuzdan sonra. Neyse, artık içim son derece rahat. Tamay Bey'in silahını bana çevirdiğini görünce gözlerimi sımsıkı kapattım. Hayatıma son verecek mermiyi, ruhuma son darbeyi indiren kişiyi düşünerek beklemeye koyuldum. Sanem. Sonra seri bir takırtı işittim. Bağırışmalar, devrilen eşyalar, arka arkaya patlayan silahlar. Gözümü açtığımda içeride feci bir arbede vardı. İki kişi yere devrilmişti ve Tamay Bey şimdi kapıya doğru dönmüş ateş ediyordu. Belki de Fezai Aydın Türk bir yolunu bulup namussuzları faka bastırmıştı. Hızla az önce üstünde oturduğum sandığı yerden kaldırıp kendime siper ettim. Ancak bir mermi tahtaya delip burnumun ucundan geçince bunun bir işe yaramayacağını anladım ve sandığı yere fırlattığım gibi kendimi Sevrum'un kafasında bir kurşunla yattığı sedirin arkasına attım. Sindiğim yerde sonsuza kadar süren bir 10 saniye kadar beklemiştim ki sesler kesildi. Bir süre daha durduktan sonra hafifçe kafamı sedirin kenarından dışarı uzattım. Ayberk, Berkay ve daha önce görmediğim iki gangster yerde, Tamay Bey ise az önce kendime siper ettiğim sandığın içinde cansız yatıyordu. Her zaman aşığı olduğu kutulardan birinin içinde gebermesi, kaderin tuhaf bir tecellisi olsa gerek diye düşündüm. Düşmanlarımızın bertaraf edildiğini anladığım anda dostlarımın durumuna göz atmaya akıl ettim. Fezai Aydın Türk ve Şaban kan banyosunun ortasında dizlerin üzerine çökmüş, en az benim kadar şaşkın bir halde çevrelerine bakınıyorlardı. Ayağında komando pantolonu ve postalları üzerinde yeşil atleti, elinde otomatik tüfeği ve boynunda çaprazlama astığı iki fişeklikle kapıda dimdik duran kurtarıcımız ese John Rambo değil, kız kurusu üst kat komşumuz Müberra ablaydı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. John Rambo. JONRAMBO. Club. CLUB. Moon Hotel. MONHOTEL. Monte Cristo. MONTECRISTO. Robinson Crusoe. ROBINSONCRUSOE. Ayrım sonu. Sayfa 171.